Ayrım 37, sayfa 506. Ertesi sabah kahvaltıdan hemen sonra gitti Ofsan'la. Gazeteleri karıştırıp televizyon haberleriyle oyalanarak öğlene doğru çıktı onlar. Bodrum lokantasında bir balık yedireyim sana dacık. Bodrum mu dedi doktor uyanır gibi. Evet Bodrum, Türk lokantası Zürih Gölü'nde. Aylar öncesinin mavi yolculuk düşlerindeki Bodrum'la sisler arasındaki esme çıkıvermişti karşısına. Bir dizi koylarda nasıl dalacağını, ne balıklar tutacağını çocuksu bir heyecanla anlatıyordu gene. Acılıkla gülümseyerek dalıp kaldı bir süre. Bodrum'u hiç görmedim dedi. Ne yapalım, ben de göremedim, burada gör işte. İsviçre'deki Türkiyelilerden söz etmeye başlamıştı Vasken. Biliyor musun, buraya göç etmiş bir aradaların Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Süryanisi, Rum'u, Alevisi, Sünnisi'nin kurdukları dayanışmaydı, kültür derneğiydi, cami yaptırma yaşatmaydı, okul aile birliği spor kulübüydü filan, 2000'i bulmuş. Binlercesi de Almanya'da, çoğu yerel belediyelerden para sızdırma örgütü kimi uyanıkların. Parçalanmalarından başka bir boka yaramıyor ki. Hükümetler enayi mi para veriyor bunlara? Gözlerini üstünde tutuyor. Daha kolay denetliyor. Biçimine getirdi mi güdüyor. Vaskin'in dudak kıvrımındaki sinsi gülücüğü görünce duraladı. Bana propaganda yapmaya başladın gene diyecekti şimdi demedi. Gülücüğü dağılmıştı. Gözleri akıp giden yollarda susuyordu Vasken. Kaç kez konuştukları şeylerdi bunlar. Ölçüyü kaçırdığının ayrımına varmış gibi susmuştu doktor da. Ortak düşlerle bağlanmış oldukları bir geçmiş dönemi içten içe sorgular gibi daldıkları suskunluğu, göl kıyısındaki lokantaya yaklaşırlarken Vasken bozdu mırıldanır gibi. Yapılanları beğenmiyoruz, biz de bir şey yapamıyoruz. Varmışlardı lokantaya, kalabalık sayılırdı kıyıdan uzakça bir boş masaya otururlarken. Bak dacık dedi Vasken, buraya Zilbere Küste, gümüş kıyı derler. Güneş erken çekilir buradan, karşıya döner. Orası Goldene Küste. Güneşi en çok alan yer, akşam onlara kadar aydınlıktır yazları. Kalsak da güneşin batışını görsen burada şaşarsın. Turuncu ışıklar saçan kocaman bir tepsi dağların ardına el sallıyormuş gibi iner ağır ağır. Alaylı bakıyordu. Ne romantik değil mi? Gelen garson isteklerini alıp gitmişti. Gerçekten güzeldi doğa. Kıyılarda, yemyeşil yamaçlarda, ağaçların arasına sokulmuş birbirinden güzel villalar, mavi gölde gezinen tekneler, kıyıda dolaşan arabalar, yemek yiyen, konuşan, gülüşen insanlar. Dalmıştı doktor. Bodrum'a gidemeyeceğiz artık değil mi esmeciğim? Nesi güzel bütün bunların? Uzunca sessizliği Vasken bozdu. Çok daldın. Tamamlayayım sana bu güzelliği. Karşı altın yakada tekstil fabrikatörleri, saat tekerleri patronları, bizim bu gümüş kıyıda boya fabrikatörleri, çikolata devleri oturur. Soyguncuların kuşatması altındasın yani. Hadi tadını çıkaralım şimdi bu güzel doğanın. Garsonun önüne koyduğu tabaktaki kızarmış balıklara baktı doktor. Bir balık yediriyorsun, onda zehir zıkkım edeceksin Ermeni gavuru. Bilmediğimiz şeyler mi bunlar? Böyle düşündün mü bu işkence zulüm dünyasında boğazından lokma geçmez. Çatala taktığı balığı ağzına götürürken alıştık dedi, herkes kendi acısını yaşıyor sonunda. Yemekten sonra kalktılar, dolaşalım diyordu Vasken. Kahveyi başka yerde içeceklerdi. Bütün bu devinim içinde üstlerine çökmüş bir durgunluktan kurtulamıyorlardı sanki. Direksiyondaki Vasken'e bakıyordu doktor. Arada eski alışkanlıklara uyup takılmalara kalkışsa da içinde bir düğüm var gibi bunun da. Senin var, ona da yakıştırıyorsun. Değil, bir şey var bunda. Sen içine kapandıkça onu da öyle sanacaksın. Gördüğüm Şahin gözlerini yanlışlara, çirkinliklere pusu kurar gibi dikmiş eski Vasken değil bu. Dünyanın mafyatik vurguncu yüzünü önüne sermedi mi bu adam? O kitapların yazdığı, başka ne olacaktı? Bıkkınlık benzeri gevşeme diyorsan o hangimizde yok? Örgüt içinde eylemde mi koşturuyoruz ki olmasın? Kördüğüm olmuş kırgınlıklarla, düşlerimizi karartan doyumsuzluklarla tıkış tıkış içimiz. Tarihin talihsiz bir dönemini yaşadık. İnandığımız koca bir dünya çöktü. İnandıklarımız en rezil biçimde yaşayıp gidiyor. Kaç kişi kalabildi ki ayakta? Ayaktayım, öyleyse varım. Dimdik ayakta işte bu adam da. Yere de daha iyi basıyor belki. Koylarda, göl kıyılarında, ormanlık koyaklarda dolaştıkları, ara sıra arabayı bir yere bırakıp yürüdükleri, gazinolarda oturup ufaktan çene çaldıkları, aslında tam bir dinlence sayılacak, benzersiz güzellikler içinde geçen bütün gün boyu, Vasken'e duyum satmamaya çalıştığı tedirginlikten kurtulamamıştı doktor. Sen kendine bak, adamda bir şey yok. Cennetin tadına bile yabancılaşmışsın. Akşam alacasında Züriye dönerlerken gece burada kalalım dedi Vasken. Kentin kıyı semtinde 5 katlı yapılardan oluşan bir sitenin en üst katındaydı Vaskenlerin evi. Daha önce de kalmıştı birkaç kez. Ofsanlı'nın ince zevkiyle döşenmiş birkaç yatak odalı rahat geniş bir yerdi. Boydan boya halılar üzerinde rahat koltuk, kanepeler, yastıklı divan, ayaklı lambalar, duvarları dolu dolu kitaplık, geniş bir müzik seti, çoğu seçkin prodüksiyon resimler, bir köşede Ofsanlı'nın kuyruklu piyanosu ile geniş salon, kimliğini bir yanıyla açıklıyor gibiydi evde oturanların. Yorgunca kaykılara karşılıklı bıraktılar kendilerini koltuklara. Yüzünde gene o şeytansı gülümsemeyle, ''Yaşlandık dacık'' dedi Vasken. ''Yemeğe de çıkamayız artık bu akşam. Dolapta ne varsa.'' ''Sen değiştin mi Vasken?'' Duralayıp kalmıştı bu yüzüne çarpar gibi dikilen soru karşısında Vasken. Dudaklarının kıvrımına hemen oturdu gene o sinsi gülücük. ''Ölüler bile değişiyor dacık.'' Bakışıp kaldılar bir süre. ''Biliyor musun Vasken, ben korkuyorum.'' Söylemişti sonunda. Vasken'in üstüne diktiği gözlerinde bir şeyler arandı, yoktu. O sinsi gülücük de yoktu şimdi. Tepkisiz gibi öylece bakıyordu Vasken. Bir kısa süre sonra anlayışlı bir sessizliğe dönmüş gibiydi bakışı. Kalktı, müzik setine doğru yürüdü. ''Korkmak için o kadar neden var ki, sen hangisinden korkuyorsun?'' ''Kendimden.'' Müzik setine eğilip CD'lere bakmaya başladı Vasken. Biraz sonra tanıdık bir müzik doldurdu salonu. Mozart'ın bir konçertosunu koymuştu. Sesi kıstı biraz, gelip koltuğuna oturdu, doktora dikti gözlerini. ''Senin neyin var korkacak?'' Ne alaylı gülümseme, ne küçümseme vardı bakışlarında. Gene de bir eziklik duydu içinde doktor. ''Doğru, korkacak neyim var benim?'' Bir çekingenliğe düşüyordu ki toparlandı. ''Tabansız çıktı bu herif'' diyeceksin belki. Duraladı, hiç ses çıkarmadan bakıyordu Vasken'de. ''Dayanamazsam diye korkuyorum Vasken. Ya mafya bana istencim dışında bir şeyler imzalatırsa bir de?'' Biraz duralayıp sürdürdü. ''Böyle düşündüm mü de bağışlanamaz biçimde küçülmüşüm gibi geliyor.'' Söylemesi kolay olmamıştı ama utanca filan da düşmemişti. Kalktı Vasken, mutfağın önündeki buzdolabına doğru yürüdü. ''Kırmızı şarap içeriz değil mi?'' Biraz daha durulur gibi olmuştu doktor. ''Biliyorum, her şey konuşulur bu adamla.'' Biraz sonra tepside bir şişe şarap, kadehler, bir küçük tabakla çerezle gelip masaya bıraktı elindekileri Vasken. Türbişonla açtı şişeyi. Koyup tattı, önce doldurdu kadehleri. Sağlığına. Bir küçük yudumdan sonra ağırdan aldı. ''Küçüklük duyacak ne var bunda doktor amca? Çekeceğin acıdan değil, düşmana bir şey kaptırmaktan korkuyorsun. Doğal, her devrimcinin yaşadığı şey.'' Bu sevecen sözler biraz daha gevşetti gibi doktoru. ''Ama ben ilk kez mi?'' ''Evet, böyle somut durumla ilk kez yüz yüze geldin.'' ''Yok canım, geçmişte ben.'' Olayları anımsamaya çalıştı, bulanır gibi oldu kafası. ''Yaşlandık'' dedi bezgince, ''unutuyoruz kimi şeyleri.'' Durulmuş gibiydi, bir süre sessizce yudumladılar şaraplarını. Gene o şeytanca sevecen gülümsemenin oturduğu yüzüne ağırdan bir gölge iner gibi oldu Vasken'in. Sessiz, donuk bir bakıştan sonra, ''Bin bir tatsızlıkla dolu dünyada takma kafanı her şeye'' dedi ağırdan bir sesle. ''Bir yolu bulunur, mafya kolay dokunmaz. Dünya Arap saçı, it izi kurt izine karışmış.'' ''Devlet mafyasından korkacaksın, sen de biliyorsun. Dolapta peynirler var, brokoli haşlayacağım, salata, çorbada yapayım mı?'' ''Sen bilirsin.'' Yalnız kalınca dünyaya kapanmış gibi yumdu gözlerini doktor. Hiçbir şey düşünmeden uyur uyanık kaldı bir süre. Vasken çağırıp da masaya giderken ayılmamış gibiydi daha. Bir şeyler atıştırırken içkilerini yudumluyorlardı sessizce. Doğruldu Vasken, şöyle bakıp durdu bir süre. ''Kesin döneceksin Türkiye'ye.'' ''Evet.'' ''Bankadaki hesabı tek imza bana döndürürsek yük kalkacak mı üstünden?'' ''Evet.'' Hiç duraksamadan yanıtlamıştı. Ağırdan bir iki başını salladı Vasken. ''Dert etme doktor amca'' dedi. ''Yarın bankaya, notere uğrar, bitiririz o işi.'' Kendini birden yeğenmiş gibi duyumsadı doktor. Borçlulukla baktı Vasken'e. ''Buraya bunun için geldim'' demesine gerek var mıydı? ''Sağ ol Vasken'' dedi ezik bir sesle. ''Büyütme gözünde dacık, korku dediğim buysa hepimiz yaşadık onu. Suçlamaya kalkma kendini. Türkiye karanlık kutu, doğrusu bu belki de.'' Yemek bitince masadan kalkıp koltuklarına döndüler. Cebinden ofsanla yaradı Vasken, iyiymişler. Selamları varmış, telefonu kapatıp doktora döndü. ''Hani kolun kanadın kırılır kiminde, bezginlik duyarsın. Her şey anlamsız kör dövüşü gibi gelir. Öyle günlerimde bu kız tutar elimden. Ofsan'la pek konuşmaz biliyorsun. Bir arada tasarısına en çok o destek veriyor şimdi. Önce insanları birbirine sevdirmek gerek diyor. Bir duraladıktan sonra sürdürdü. Küçük burjuva uğraşı deyip küçümsediler. Ne dersek diyelim o haltı edenlerin yanındaydık en azından. Oysa öyle değil. Bu işe yürekten el vermek gerek. Kaygılanma dacık, Türkiye'de rahat ol. Orada ya da burada bir biçimde olacak bu iş. Kahve içer misin? Kafeinsiz. Sana Nescafe yapayım kafeinsiz. Kendime de bir Ermeni kahvesi. Az şekerliyi sevmeyenler Ermeni kahvesi derlermiş Anadolu'da. Hele duyduğu deminki sözler şaşkın bir mutluluğa batırmıştı doktoru. Ne iyi etmişim geldiğime. Elinde kahve tepsisiyle görülen Vasken'e borçlulukla baktı, güldü. Takılmak daha da içinden geliyordu şimdi. Şu Ermeniliğin de olmasa üstüne adam bulunmaz. Gülüyordu Vasken. Bin yobaz dacık kurban olmuş Ermeniliğime. İnsanlığım oradan geliyor. Bin yobaz Ermeni gavuru da kurban olsun sana. Gerginlikten kurtulmuş gibiydi doktor. Kahvelerini yudumlamaya başladılar. Değiştin mi dedim bana. Evet değiştim. Yaşlandık, yorulduk. O söz götürmez parti adına çoğu sendikaların toplantılarında bir ülkeden ötekine koşturduğum günleri anımsıyorum. Prag, Budapeşte, Berlin, Leipzig, Paris. O baş döndürücü devinimli günler gitti. Bir boşluk kaldı içimde. Kendimi emekli bürokrat gibi görmeye başladım mı küçülüyorum. Bakıp kaldı bir süre. Pişmanlık sanma. Ne yapılması gerekliyse yaptık. Sonunda koca bir dünya yıkılıp gitti elimizde. Ne vakit elimizde oldu ki? Acılık vardı sesine doktorun. Aymış gibi toparlandı. Kafan biraz karışmış mı senin? Karşılıklı bakışıp kaldılar bir süre. Gülümsedi Vasken. Olabilir. Şu son boş yılların katkısı çok oldu okumama. Sen hep okurdun. Böyle değildi. Eskilerde bir konunun incesine inmeye vakit mi vardı? Üstelik bağımlıydık. Doğruyu öğrenmeye çalışıyorduk. Temel koşulumuz aman bellediklerimizin dışına çıkılmasın. Öyle nereye varılır? Şimdi kimi zincirlerimizden boşandık. Ofsan'la talihim oldu benim. Çoğu konuda aymamı sağlayan odur. Gene saplantılara kaptırdım mı uyarır. Çok gerekli bulduğunda can alıcı bir iki sözden öte ağzından söz çıkmayan, militan sessizliği içinde dinleyici gibi görmeye alıştığı Vasken'in eskiden kiminde şöyle bir değindiği bu konularda uzun hem de böyle kararlı biçimde taşlayıcı konuşması şaşırtıcıydı. Türkiye'li bir sürü örgüt oldu burada biliyorsun dedi Vasken. Dev yolu, dev solu, komkarı, TSKP'si, PKK'sı, THK'su, Komünist Partisi'ni 1940'da yasaklamışlar İsviçre'de. Yerine PIDA kurulmuş. İsviçre Emek Partisi. Politik yaşama ağırlık koyacak güçtedir. Tüm kantonlarda da örgütlüdür. 68 kuşağı goşistler örgüt kurdu kapandı. 10-15 yıldır da SAP diye Troçkist Parti var. Oldukça güçlü anarşistler var. Beğen beğendiğini. Hepsi bulanık geliyor bana. Yalnız PDA'nın bir etkinliğine katıldım. Haydar Saltık Berne elçi atanınca protesto için 7071 imza toplandı. Onu imzaladık. Katil Saltık İsviçre'den defol diye pankart taşındığı için basın toplantısı iznini alan parti sekreteri yabancı elçiyi aşağılama savıyla yargıya verildi. Saltık'ın Türkiye'deki idamlarda imzası olduğunu kanıtlayınca aklandı. Herifi de daha önce çektiler buradan. Çok mutlu oldum. Somut bir iş yapılmıştı. Ofsan'la ara sıra kadınların bir partisi var. Üye müye değil ama etkinliklerine katılır. Dostları var kurucular arasında. Dergilerini alır Fırazı. Ben uzaktan bakıyorum. Açık seçik saydam olsun istiyorum benim el atacağım şeyler. Hepimiz öyle bakıyoruz biraz da Vasken. Yalnız sonu beklenmedik biçimde biten koca tarihsel olgudan sonra öylesine kuşkuyla bakılır oldu ki her şeye. Ölçüm ölçü kalmadı. Bir süre duymamış gibi gözleri doktorda kaldı. Ölçüler eskidi dacık, gerçek ölçüyü arıyoruz. Kalkıp kitaplığa gitti, ince bir zarfla döndü elinde. Burada bir Bulgar Türk'ü var, İsmet, yıllardır dostuz. Bulgaristan'da tarih öğretmeniymiş. Zürih'te bir süt ürünleri fabrikasının pazarlamasında çalışıyor. Eski bir komünist. Söyleşir tartışırız ara sıra. Geçenlerde bunu getirdi. İki sayfalık bir yazı çıkardı zarftan. İyi dinle beni. Ağır ağır okuyacağım. Biz Türkleri Asya'yı kovacağız. Nedir şu Türkiye? Orada 2 milyon Gürcü, 1,5 milyon Ermeni, 1 milyon Kürt ve benzerleri var. Türkler sadece 6-7 milyon. Kağıdı kucağına bırakıp doktora baktı. Ne dersin dacık, kim söylemiş olabilir bunları? 1940 Kasım'ında edilmiş bu sözler. Duraladı doktor. Ne bileyim oğlum, 40'larda faşizm fınk atıyor Avrupa'da. Bir duraladı, gülümsedi gene. Bulgar başbakanı mı? Vasken de gülmeye başladı. Ucuzlattın dacık, haddine mi onun? Ne bileyim, Bulgaristan deyince Hitler mitler mi? Gözlerini dikmiş öylece bakıyordu Vasken. Kim peki? Stalin dedi yavaşça. Tepkili bir inanmazlıkla güldü doktor. Bu yalanı kıvıran kim? Suskun bakışıp durdular bir süre. Georgi Dimitrov, Komintern başkanı. Şaşaladı doktor. Neyi nereye koyacağını kestirememişti daha. Bakıp duruyordu. Kağıtları uzattı Vasken. Nedir bunlar? Bunlar Dimitrov'un Bulgarca el yazılarıyla günlük notları. Bulgaristan'da basılmış. Yunancası, Almancası, İngilizcesi de çıkmış sanıyorum. İsmet çevirmiş bu sayfaları benim için. Almancasını aratıyorum. Kağıda şöyle bir baktı doktor. Vasken'in okuduğu tümceleri buldu. Biraz öncesinden alıp göz atmaya başladı satırlara. 40'ta Sovyet-Alman anlaşmasından sonra yapılmış olmalıydı konuşma. 25 Kasım gününün notlarıydı. Komintern'e henüz dönmüştüm ki Stalin'in yanına çağrıldım. Molotov ve Dekanozov'u orada buldum diye başlayan paragrafta Türkiye'nin elindeki boğazlarla Karadeniz'de yarattığı Bulgaristan içinde geçerli tehlikeyi belirtiyordu Stalin. Kavala'dan Edirne'ye, Yunanistan, Türkiye toprakları üzerindeki Bulgar şövenlerinin toprak isteklerini destekleyip şöyle sürdürüyordu. Türkiye'ye gelince biz üst isteyeceğiz ki boğazlar bize karşı kullanılmasın. Almanlar, İtalyanların boğazlar üzerinde söz sahibi olmasını istiyorlar. Ama onlar bizim bu alandaki ağır basan çıkarlarımızı tanımamazlık edemezler. Biz Türkleri Asya'ya kovacağız. Nedir şu Türkiye? Vasken'in demin okuduklarını da şöyle bir göz atıp bıraktı kağıdı Stalin'e. Stalincilere eleştiriler yapanlardan olmasına karşın şaşkındı gene de. Aklının ucundan geçiremezdi böyle bir şeyi. Tam yerine oturtamasa da kuşkuyla bakmaktan alamıyordu kendini ister istemez. Güldü acılıkla, elindeki kağıda baktı. Sen ne diyorsun? Uyduruk olabilir mi bunlar? Sanmam dedi Vasken. Benim de aklıma hemen o geldi. İsmet'e söyledim. Kuşkucudur o da. Olmaz dedi. Üniversite yayınıymış. Kalabalık bir araştırmacı topluluğunca Dimitrov'un el yazılarıyla otantik metinler üzerine yapılan incelemeleri 5 kişilik akademik düzeyde bir bilimsel araştırma kurulunun yüksek denetiminde yayınlanıyormuş. Bir ara ailesiyle ilgili özel notları çıkarsak sözü dolaşınca kimi üyeler hemen çalışmayı bırakmaya kalkmışlar. Hiçbir noktasına dokunulamaz diye. O sayfanın altına adlarını da yazdı yayını hazırlayanların. Donuk bakıp duruyordu doktor. Ne denirdi şimdi? Bir şey demek zorunda mısın? Bilgisi de bu kadar kıt olabilir mi bu adamın? Elindeki kağıtlara şöyle bir baktı. 1 milyon diyor. Türkiye'de Kürtler 4-5 milyonun altına ne vakit düştüler ki? CD bitip de müzik kesilince birden bastıran bunaltıcı sessizliğe karşı çıkar gibi gülümseyerek doğruldu Vasken. Sen de ona mı taktın dacik dedi. Sinsizce sürdürdü alayını. Onu Kürtler düşünsün. Duymamış gibiydi doktor. Kalkıp CD'lere bakmaya başladı Vasken. Müzik koyalım. İstediğin bir şey var mı? Var. Yatıp uyumak. Olur yatalım ona geliyor. Kalktılar Vasken'in gösterdiği yatak odasına girerken, bize bir günler kuduz gibi saldıran faşist itlerin yanında aşağılanmış duyumsuyorum kendimi dedi. İyi geceler dacık, yarın konuşuruz. Pek de iyi geçirmedi o geceyi doktor. Karmaşık düşlü bölük bölçük uykularla sabaha ettiğinde yorgun gibiydi. Yarım saat kadar yatakta dinlenmeye, kafasındaki takıntılardan arınmaya çalıştı. Stalin'in sözlerine bu duyarlılık niyeydi? Bırak tarih yargılasın adamı. Çoktan bıraktım. Ben Stalin'i değil kendimi yargılıyorum. Kalktı temizliğini yaparak giyinip salona geçtiğinde mis gibi çay kokusu geliyordu mutfaktan. Vasken çoktan kalkıp kahvaltı masasını donatmıştı. Hemen oturdular. Uykunu kaçırdım değil mi dacık? Gülümsedi doktor. Karıştırdın. Ben de önce bir sallandım sonra da sevindim. Gidenler gitsin dacık doğru dürüst komünistler kalsın. Borjiyaların döneminde papalığı görünce bu rezilliğe karşın batmıyorsa sizin din bizimkinden sağlam demiş Yahudi. Ama bizimki battı. 70 yıl yaşadı. Kocada bir deneyim hazinesi bıraktı tarihe. Sürekli doğuyor komünizm batar mı? Mutluluk duydu doktor. Neyi değişmiş bu adamın? Temeldeki ortak yanımız neyse o gerginlikten kurtulmuş gibiydi. Herkes böyle değişse... Senin ne umurun Ermeni gavuru? Herif bizi Asya'ya kovalıyor. Ermeni'ye, Gürcü'ye kalıyor ülke. Kürt'e bile bırakmıyor. Dalgın düşünceli bir andan sonra gözlerini doktora dikti Vasken. Biliyor musun dacık dedi, biz asıl neyi yitirdiğimizin tam ayırdığında değiliz sanki. Stalin bu konuşmayı yaptığında Komintern ayakta daha. Adam kafasına göre kesip biçiyor dünyayı. Komintern filan umurunda değil belli ki. Çünkü gerçek internasyonalizm kitapta kalmış. Bana Komintern tek parti döneminin Halk Partisi hükümetleri yanındaki bizim millet meclislerini anımsatıyor. Bütün söz Stalin'le çevresinde. Ne diyeceğini bilemeden acılıkla gülümsedi doktor. Vasken bir duraksayıp aldı. Bugünkü dünya emperyalist külhan beylere kalmışsa, benim yarım buçuk işçi kafama öyle geliyor ki, aslında altında şu şimdi acı da olsa gülüşerek konuştuğumuz olgu yatıyor. Sovyet Partisi'nin tarihsel 20. kongresine Stalin'in ipliğini pazara çıkardılar. Stalinizmin değil, sosyalizmin tek temel gücü emekçi yığınlara yabancılaşmış devlet yapısına el atmaya ne güçleri yeterdi, ne de öyle bir niyetleri vardı. Kendileri de o çarkın parçasıydılar. Ayrıca Leninizme dönecek kafa yapısında kimse de yoktu işlerinde. Yıkılan sınıflara karşı savaş yürüten demokratik, anti-bürokratik yapıdaki Leninist parti yerine siyasal karşıtlarını, ki bunların çoğu eski Bolşevikler, gerçek komünistlerdi, temizleme aracı olarak kullanılan anti-demokratik, bürokratik, Stalinist partinin ayrılıp çatıştığı noktayı bulmak, durgun mataklığa çevrilmiş siyasal yapıdaki toplumda kolay değil. Gorbaçov zavallısı, perestroika, glasnost diye büyük savla çıktığında iş işten geçmişti. Köylü Kruşov şimdi pek geçerli deyimle light bir Stalinizm uyguladı. Öyle de gitti gideceği kadar. Çin'de de Mao çıktı Stalin olarak. Talihsizliğimiz diyelim, iki yanda iki köylü, Kruşov'la Mao. Mao da az köylüydü, savaşını da köylülerle yürütüyordu. Sosyalist ülkeler topluluğunun iki yakasını bir araya getirmemek için ellerinden geleni yaptılar. Aslında Stalinist yapıda kadrolaşmış iki bürokrat devletin büyük devlet şövenizmi çizgisinde çatışmasaydı bu belki de. Anlaşmazlık çıkmasına sürüklemeselerdi de, Leninist bir enternasyonalizmle birleşselerdi, bugün 2 milyarlık sosyalizmi kurup geliştirme yarışındaki bir dünyada olacaktık. Değişirdi yazgımız. Stalinist çürümeye böyle bakmak gerek bana sorarsan. Sen işi büyüttün Ermeni gavuru. Büyük öğretisel yorumlara kalkışıyorsun. Pek boş da değil dediklerin. Ne yapalım ki olan oldu. Biz bugüne bakalım şimdi. Şaşkın şaşkın bakıyoruz Emdadacık. Başka ne yapıyoruz ki? Tarihin işler acısı melodramı? Saçmalığa bak. İlkel baskılarla kısırdığı insan yaratıcılığını özgürce kullanamayan sosyalizm, teknolojik alanda kapitalist toplumdan geride kalıyor. Güler misin ağlar mısın? Hangi Marksist kitap çat diye çatlamaz hırsından? Her zamanki kendine güvenli, sessiz, acılı gülümseyişi dudak kıvrımındaydı Vasken'in. Susmuştu, sessizce bakıyordu öylece. Evet, boylu boyunca değişmiş bu adam, iyi etmiş. Çoğun onun da kafasında dolanan şeylerdi bunlar. Sevgisi ta içine işlemiş birine, yerinde de olsa vurmak gibiydi. Acı vermekten başka yararı da yoktu üstelemenin, yeterince vurmuşlardı. Sustu, kahvaltıdan sonra çıktılar. İşi bitireceklerdi. Kentin merkezine yakın sokakta arabayı park edip tramvaya bindiler. Yanında dikelmiş duran gözleri dışarıdaki Vasken'e bakarken bir yerlerden inceden inceye ağılı bir duman dağılmaya başlamıştı sanki içine. Notere, bankaya niye gidiyorlardı şimdi? Nasıl bir işti bitirecekleri? Ne güzel dedi ama, gidenler gitsin, doğru dürüst komünistler kalsın. Doğrusu o değil mi? Doğru dürüst komünist kime derler? Tramvayın akıp gittiği bulvarda iki yanlı mağazalara, kafelere, koşturan insanlara baktı. Burada ineceğiz. Vasken'in ardı sıra inerken kapının yanında duran esmer, sarımık adam takıldı gözüne. Anımsadı, aynı durakta binmişlerdi. İnince dönüp baktı, adam da iniyordu. Ne var bunda? Bize bakmamaya özen gösteriyor gibi. Başladı mı gene paranoya? Alana yürüyorlardı. Parade Platz'da bankaya uğrayalım önce. Nasıl bir değişiklik yapacağımızı konuşalım. Notere sonra gideriz. Talstrasse'nin sonuna doğrudur bizim birinci noter. 15 numarada. Alandaki kioska yaklaşınca gazete almak için durdu Vasken. Artları sıra inen adam alandaki tuvaletlere doğru yürüyordu. Uzaktan bir kaçamak bakış attı sanki yürürken. Vasken'e söylesene, alay edecek şimdi. Ben paranoyağım diyeyim, o da umursamazdır. Gazeteyle dönünce gene aldı Vasken. Türk'ü Kürt'ü sol örgütler toplanıp burada dökerler kurtlarını. Savoy Oteli biliyorsun, dünyanın en pahalısı sayılır. Turgut Özal da burada kaldıydı bir hafta. Başbakan mıydı, cumhurbaşkanı mıydı ne? Bankaya yürürlerken turist rehberi gibi ağırdan anlatıp duruyordu Vasken. Doktorun gözü tuvaletlerin oradaydı. İşte çıktı herif, Savoy Oteli'ne mi gidiyor? Ağırdan anlatıp duruyordu Vasken. Sol Nelson Mandela adıyla anar bu alanı. Şu bankalar, şimdi gittiğimiz Credit Suisse ile şu beri yandaki Union Bank da Suisse, UBS, ırkçı Güney Afrika Cumhuriyeti günlerinde altın ticaretiyle gündemdeydi adları. Çok protestolar yapıldı bu alanda. Şu Savoy'un altındaki çiçekçiye bakar mısın? Duralayıp önce doktora sonra gösterdiği yere döndü Vasken. Çiçekçi vitrinin önünde, tipsiz bir herif. Ne olmuş? Adam onlara bakıp da çiçekçiye girdi gibi. Tramvaya bizimle bindi, bizimle indi. Bizden ayrılmıyor sanki. Gösterilen yere baktı Vasken. Sinsi alaylı gülücük dudaklarının kıvrımında döndü doktora. İşimize bakalım dacık. Her şeye kafayı takarsak. Kızacak gibi oldu doktor. Ana giriş kapısına gelmişlerdi bankanın. İçeri girerlerken atmaya çalıştı kızgınlığını. Biliyordum böyle diyeceğini. Niye söyledin öyleyse? Ne bileyim, tutamadım. Kendine kız öyleyse. Hemen karşıda lüks bir kafe vardı girişte. Sağda lüks pels mağazası, sola sapıp bankaya girince ikisi bayan, biri bay, banka hostesleri karşıladı. Doktor duralamıştı kapıda. Vasken yaklaşıp erkek hostesle bir şeyler konuşmaya başladı. Saygıyla dinleyip bir şeyler söyledi adam. Dönüp geldi Vasken. Biraz beklememiz gerekecekmiş. Oturalım şurada. Değiştirdi birden. Hadi bir burjuvalık yapalım. Dışarıdaki lüks kafede bir kahve ısmarlayayım sana. Kahveleri çok iyidir.